Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni konu ve sorularla karşınızdayız.
Hocam ilk olarak bir soruyu yönetmek istiyorum. Günümüzde boşanma oranları artarak devam ediyor. Burada kadın hakları veya erkek hakları öne sürülüyor ve aile yapısı bozuluyor. Temel sebep nedir? Kur'an ve sünnete göre nasıl anlamalıyız bu konuyu?
Kur'an ve sünnete göre anlatacak olursak işin temeline inmek lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın nasıl yaratıldığını ve insanın yaratılışı itibariyle belli başlı düşmanlarının olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şeytan yani iblis bizim başlıca düşmanımız. Bir de eğitilmeye dayalı, eğer eğitirsek bizim dostumuz, eğitmezsek bizim düşmanımız olacak bir şey daha var. O da nefsimiz. Şimdi insan, ruh, şeytan ve nefis kavramlarını anlamak lazım. Çünkü şeytanın, şeytanların, iblisin ve onun ordusunun en sevdiği, Allah-u Teala helal kıldı ama sevmediği bir helal olan durum nedir? Karı kocanın arasının açılması. Günümüzde de bu çok arttı. Bunun artmasının tabii ki sebepleri var. Çünkü niye? Kur'an ve sünnete göre gideceğiz dedik ya. Kur'an'a ve sünnete göre erkek eşine yani bayana, bayan erkeğe, kocasına nasıl davranacağını, ne şekilde, ne tutumda davranacağını bilmiyor. Bilmediği için popüler kültürün dayatmış olduğu o imgeler, kavramlar, simgeler, artık davranış biçimleri, kelimeler bunlarla karı kocasına, koca karısına davrandığı zaman şeytan, yani iblisin ordularından şeytangiller, şeytancıklar hemen vesvese, evham, panik bunlarla beraber doldurmaya başlıyor. Geriye dönelim. İnsan yaratılış itibariyle zaten Allah-u Teala en güzel surette, en güzel biçimde yaratmıştır. Doğru mu? Ve ona ruh üflemiştir. Ruh nurani bir varlıktır. Yani tarifini yapmaya başladığımız zaman ne diyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılışı itibariyle ruhların tamamının işte Efendimizin nurundan yaratıldığına dair rivayetler, söylemler var. Doğru mu? Her bir insanda bu cevher var. Ruh aslında bir cevherdir. Bu ruhun da dünyevi alemde kat be kat değer kazanabilmesinin sebebi ise nefistir. Nefsi de harekete geçiren dünyanın zevkleridir. Doğru mu? Bunlara da yönelten, yöneltip de çelme takmaya çalışan ise şeytan ve şeytancıklardır. Biz ruhumuzu Kur'an ve sünnete göre besler. Kur'an'ın yani ayetlerini, çünkü ayet-i kerimeler her zamana göre açılır. Şimdi bugün kişi ayeti okur. Bundan 100 sene önce okunan ayetle bugün okunan ayet günümüz teknoloji, yaşanan olaylara binaen daha farklı bir anlamı kavuşur. Yani Kur'an-ı Kerim'in hikmetlerinden bir tanesi de budur. İcaz dediğimiz yani mucizelerinden bir tanesi de budur. Zamana, mekana yani bir bağlı değildir.
Yani şu herhalde teknoloji altyapısı oluştuğunda 100 sene önceki okunan ayet-i kerime evet okunduğunda belki o an itibariyle teknoloji olmadığında zahir olarak kelime olarak anlaşılmış oluyor ama burada teknoloji karşılığı olduğunda bu sefer insanlar onu daha farklı bir gözle algılıyor.
Aynen öyle. Zaman geçtikçe teknolojik açılımlar oldukça ve günümüzün popüler kültür dedik ya çünkü niye Kur'an'dan sünnetten uzaklaştık? Popüler kültürün dayattığı kavramlara sarıldık. Bu sefer oraya sarılınca asıl sarılmamız gereken aşk ile şevk ile sarılmamız gereken eşlerimize sarılamaz olduk. Bunun temeli burada. Dedik ya insan yaratılış itibariyle içerisinde bir cevher barındırıyor. Bu cevher ruh. Ruhu beslediğin kaynak, Kur'an'ın ayetleri, Efendimizin sünnetleri, davranışları olursa içindeki nur yani o cevher bedenini, nefsini sarıyor. Hatta yanındaki etrafındaki şeytanlar da zaman sonra sana tabi oluyor, Müslüman oluyor. Hani şeytanın Müslüman ettiğim kavramı var ya, Müslüman olmasına sebep oluyoruz. Şimdi diyebiliriz ki karı koca ile bunun alakası ne? Toplumun temel taşları erkek ve kadın yani karı koca. Karı koca yıkıldığı zaman, karı koca problem yaşadığı zaman toplumun, milletin, hani dinimizin unsurları yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Yıkım aslında hanenin içerisinde başlıyor. Anneden. Yani annenin yıkılmasıyla kadınlara değer verilmeyerek, kadınlara gösterilmesi gereken değer gösterilmeyerek biz erkeklerde kabahat var mı? Var. Tabii hanımlarda da bazen kabahat var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde Efendimiz buyuruyor ya hanımlar narindir. Yani onları incitmeyin. Hatta Efendimizin bile bazen diyor tavır yaptıkları zaman hanımları Efendimiz alttan alıyordu. Niye? Çünkü diyor ki ümmetimin en hayırlısı aile fertlerine, eşine, çocuklarına en iyi davranandır. Ben de diyor sizin yani aile fertlerine en iyi davrananlarınızın en hayırlısı.
Yani hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli.
Yani en hayırlısı benim diyor. Nedir? Yani çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine ve çocuklarına davranış biçimi. Evet. Dedik ya Kur'an sünnete göre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes kızlarını diri diri toprağa gömüyorken o omuzunu da alıp taşıyordu. Herkes kızları kötü görüyorken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızların haklarını savunuyordu. Kadınların haklarını savunuyordu. Buna binaen şimdi İslam'ın getirmiş olduğu bir kanun, kural, düzen var. Nedir? Kadının korunması. Şimdi kadının korunması dediğimiz zaman dedik ya kadın hakları var. Doğru mu? Erkeğin hakları da var. Doğru. Kimi zaman erkeğin hakları öne sürülüyor. Kimi zaman kadının hakları öne sürülüyor. Bu sefer toplumun yapı taşları bozulmaya başlıyor. Niye? Çünkü diyor ki ben de çalışıyorum diyor. Ben diyor istediğimi yaparım. Bu sefer erkek nefsin kaldıramıyor. Diyor ki olmaz. Zorbalığa gidiyor. Zorbalık olduğu zaman da ailenin yapı taşları açılmaya başlıyor. Örnek verelim. Baktığımız bir hastalarda. Eşi tesettürlü değil. Eşinin tesettürlü olmasını istiyor. Zoraki, kapanacaksın. İşte ben sana şart koşmuştum. Evlendikten sonra kapanacaksın diye. Bundan dolayı mutlu giden yuvaları bozulmaya dönüyor. Sebep ne? Zoraki. Tabii her şey teşviğe dayalıdır İslam'da. Dedik ya Kur'an ve sünnete. Şimdi geri geliyorum. Biz eğer Kur'an ayetlerini günümüz şartlarıyla değerlendirerek, okuyarak, anlayarak, Efendimizin sünnetlerini hayatımıza geçirerek devam edersek, böyle yaptığımız takdirde ruhumuz Kur'an ve sünnetten beslenmiş olarak o cevheri etrafına yaymaya başlayacak. Kişi kendi cevherini dışarıya yansıtmaya başladığı zaman zaten eşin de tesir alır. Kaldı, dedik ya nefis. Nefis bu sefer o senin doldurduğun güzelliklerle etrafına yaymaya başlayacak. Şeytan dedik. Bu sefer şeytana sen yapmış olduğun uygulamalarla kat be kat zırh örüyorsun. Hani dedik ki hastamız geldi. Kendisine bunu izah ettik. Dedik ki senin yaptığın zorbalık. Neden zorbalık? Sen zoraki olarak onun kapanması için illa da kapanacaksın diye şart koşarak, üzerine giderek, zorlayarak, bağırarak, çağırarak, kırarak, dökerek yaparsan bu binanın temelleri sağlam olmaz. Temelden yıkılmaya başladığı zaman zaten bina inşa olmaz. İnşa edebilmemizin temeli Kur'an ve sünnete göre nedir? Yani hikmetle, güzellikle, narin yapılarını bildiğimiz için onların narin yapısına binaen tane tane anlayacağı diyeceğim. Çünkü kadının fıtratıdır bu. Kadına bir şey yani üzerine gitmeye kalktığın zaman ha bu demek olmuyor ki serbest bırakalım yani kadın kocasını, koca karısını serbest bıraksın hani öyle değil. Her şey nizam, zaten kurallar belli, kanun belli, uygulanması gerekenler belli. Biz bildiğimizi uygulamadığımızdan bu haldeyiz. Diyoruz ki kadın hakları var. İslam'ın getirmiş olduğu kadın hakları dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi topluma giderseniz gidin, batı kültürü hangi kültüre giderseniz gidin, İslam'ın getirmiş olduğu hakkı hiçbiri temin etmiyor. Hiçbiri vermiyor. Biz de bundan dolayı diyoruz ki dön bakalım bir erkeğe diyoruz. Bak bakalım İslam nasıl yapmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranmış eşlerine. Nasıl güzellikle davranmış. Hatta bir hadis-i şerifte Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir eşinden geliyor. Ayşe annemiz latife yapıyor. Ey Ayşe bana yemek hazırla deyince niye efendim geldiğiniz yerde size yemek vermediler mi? Size aç mı bıraktılar deyince Efendimiz birazcık hani latife ama alınıyor. Efendimiz dışarı doğru çıkıyor. Efendimizin alındığını anlayan Ayşe annemiz hemen secdeye kapanıyor. Secdeye kapandıktan sonra başlıyor ağlayarak dualar etmeye. Rabbimizden istiyor. Öyle bir yakarıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam mescide girecekken Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescide şu an giriş iznin yok. Ey kardeşim Cibril sebep nedir diye sorunca diyor ki Ayşe şu anda gözyaşları ırmak olmakta, akmakta. Senin onu affetmeni bekliyor. Rabbimiz beni gönderdi ki sen onu affedesin, onun gönlünü yapasın. Birbiriniz yani ikiniz bir arada yarım bıraktığınız yemeğinizi yiyesiniz. Böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüyor. Ayşe annemiz bu durumdan haberdar olunca Rabbimiz Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki yani Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz'e ikiniz benim misafirimsiniz. Cennet nimetlerinden nimetlerini önünüze seriyorum. Bunları yiyin. Tabi bu esnada ayrı bir nokta daha var. Burada tabi bu hadis-i şerifte ona da değineceğim. Ayşe annemiz Efendimiz'e yediriyor. Efendimiz Ayşe annemize yediriyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani karının kocaya, kocanın karaya yedirmesi. Yani günümüz şartlarıyla değerlendiriyoruz. Efendimiz'in sünneti. Burada bir güzellik daha oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki lokma kalıyor. Diyor ki ey Ayşe bunu diyor babana bırak. Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Bunu diyor baban yesin. Tabii o esnada Ebu Bekir radıyallahu anh içeriye girince ey Ebu Bekir diyor bu lokmalar senindir. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah açıyor ağzını buyur ye diyor. Ayşe annemize yediriyor diyor ki sizin ikinizin yemesi benim yememden 1000 kat daha hayırlı. Şimdi alimler bu hadis-i şerife iki yönlü yani çok yönlü de iki yönlü bakmışlar. Biz de manevi yönden bakıyoruz. Günümüz kültü günümüze göre de değerlendiriyoruz. Efendimizin en yakını yani Sıddık ismini alan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sıfatına bakın. Yani nedir o sıfat? Kendisine ikram edildiği halde yine Efendimizi ve kızını düşünüyor. Dönüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz o kadar merhamet sahibi ki sınırı ucu bucağı yok. Onun gözyaşları sebebiyle bütün kevni kainatı yaratma sebebim dediği bütün peygamberlerin imamı olan Efendimiz'e uyarı veriyor. Diyor ki git Ayşe'nin gönlünü yap. Rabbimiz ne kadar kadına kıymet veriyor. Şimdi biz toplum olarak bizim örfümüz, adetimiz, ananemiz var. Biz bunları terk ettiğimizden, kadına verilmesi gereken değeri terk ettiğimizden, yani ileriye gidiyoruz derken, asıl geriye doğru gittiğimizden, bakmamız gereken yere bakmadığımızdan, biz ilericiyiz diyoruz, ileriye gidiyoruz diyoruz. Fakat geriye gitmekteyiz. Neden? Çünkü toplumda bozulmalar böyle başlıyor. Kur'an'dan, sünnetten, şu hadis-i şerifi şu anda problem, sorun yaşayan kardeşlerimize biz anlattığımız zaman hayatına geçiren kim varsa karı koca arasındaki o muhabbet artıyor. Çünkü niye? Ayrılıkta, bölüşmede, uzaklaşmada ne var? Fitne var. Şeytanın ve iblisin ve şeytancıkların girdiği yer buralar. Bunu kapatmak için de sadece şu hadis-i şerifi hayatımızda uygularsak Allah'ın izniyle bu konuları çözmüş oluyoruz. Çünkü bize gelen bir sürü bahis var, bir sürü kardeşimiz var istişare ettiğimiz. Temeli burada. Tabii onun farklı detayları da var. İleride onlara da gireceğiz inşallah.
Peki hocam burada bir soru daha çıkıyor. Anne baba eşin arasındaki farkları nelerdir? Anne baba ve eşin sıfatları nedir? Yani eşimizi boşayabiliyoruz ama anne babamızdan vazgeçemiyoruz. Sebebi nedir?
Şimdi anne baba aslında yine bakarsak bu toplumun kilit taşlarıdır.
Evet.
Aslında orayı sarsarsak ondan sonraki kısımlar yine sarsılmaya başladığı için anne baba bir mürebbidir. Aslında bütün alemlerin mürebbisi Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. Mürebbi ne demek? Terbiye edici. Şimdi Rabbimiz bir anayasa gönderdi. İyiler belli, kötüler belli. Yapacağımızın karşılıkları var iyi olarak. Hata yaptığımızda da onun karşılıkları var. Burada artı ve eksi tecelliyatlar olmuş oluyor insana. Burada kuluna da kulunun eliyle ulaştığı için Rabbi, hani mürebbi dedik ya,
evet.
Hepimizi terbiye eden, bütün alemlere komut veren O'dur. Kuluna da kulunun eliyle ulaştığı için aynı zamanda yine kulları bize göndererek anne babayı bize zimmetliyor. Evet her şeyin mürebbisi benim ama bu dünyada da aynı familyadan, insan ırkından hani sizi anlayacak, size yön verecek, sizi yetiştirecek birileri olması lazım. Onun ismi de anne baba. Anne baba kavramı aslında hani boşanmayı anlatıyoruz ama bugünkü şu anki şartlarda anne babayla da alakalı çok büyük problemler var.
Evet.
Aslında karı koca problemlerinin ana temeli yine anne babaya gitmiş oluyor.
Aynen
çünkü
öyle.
Anne ve babanın duasını almak, onların gönlünü kazanmak, onların hal hatrını sormak, onlar için güzellikler yapmak. Hani insan küçükken gücü kuvveti yok, konuşamaz, dişleri yok.
Evet.
Bir yere git desen gidemez, şunu al gel desen gelemez. Güç kuvvet olan mevcudat kendisinde yok. Veriliyor, bir zaman sonra aklını kullanabiliyor, gücü yerinde, sıhhati yerinde istediğini yapıyor, para kazanıyor, maaşet kazanıyor gibi. Bir zaman sonra Rabbim onu tekrar onlardan alınca bu sefer aynı çocuk moduna giriyorlar.
Evet.
Çocuk moduna da girince hep aramızda konuşuruz, genelde konuşulur. Ya yaşlılar büyüdükçe çocuklaşıyor derler. Ama niye? Gücü zayıfladı. İstediği gibi hareket edemez, birçok şeylere muhtaç olmaya başlıyor. Burada da işte eş dediğimiz veya işte çocuklar dediğimiz hep onlardan türüyor ya,
evet.
Onları zayi ettiğinden dolayı Rabbim bu sefer adalet sahibi adaletiyle tecelli edecek. Bu sefer karşı tarafta zayiatlar başlıyor. anne deyince çok büyük bir kavram. Aslında bütün toplumun meydana gelmesinin ana temeli annedir.
Evet.
Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, cennet annelerin ayaklarının altında. Evet, ayaklarının altını öpmemiz gerekiyor. Bugün bunu konuşuyoruz. Biz diyoruz ki tamam, bari bunu yapamıyorsak en azından onların gönüllerine dokunacak bir öpücük tarzında iyilikler yapmak, onların gönüllerini kazanmak. Anne duasını alırsak ihya oluruz. Anne duasını alamazsak ziyan oluruz. Anne şudur ki, duasını almayla alakalı, Sultan-ı Arif'in lakabını almış Beyazıt-ı Bestami rahmetullahi aleyh, Sultan-ı Arif'in diyorlar kendisine. Niye peki Sultan-ı Arif'in oldu? Bir gün annesi kendisinden su istiyor. Evladım, bana bardak su getirir misin? Tabii bugünkü bu şartlardaki gibi hemen sürahide su yok. Veya yan odadan gidip damacanadan, sebilden su getirme olayı da yok. Bakıyor ki evde su yok. Çok uzak bir yere giderek suyu temin edip annesinin yanına geliyor. Tabi annesi o an itibariyle uyuyor galiba. Uyanınca o suyu ikram ediyor. Bir bardak su annesinin ihtiyacını karşılamayla alakalı temin ettiğinde annesi de ona şu dua yapıyor. İnşallah sen Ariflere sultan olasın dedikten sonra Sultan-ı Arif'in lakabını alıyor Beyazlı Bestami Hazretleri. Bir bardak sudan dolayı insan çok büyük şeyler kazanabilir. Peki bir bardak suyu az görmeyelim. Oradaki onun o gönül hoşnutluğu bizim için aslında çok önemli. Gönlünü hoş ettiğimizde, annemizin duasını aldığında gerçekten insan alim olabilir, arif olabilir, zahit olabilir. Rabbinin emirlerine sımsıkı tutulmuş, rahmani yolda hareket eden, Rabbinin dinine hizmet edecek potansiyeli yakalayabilir. Evet. Şimdi ayet-i kerimeyle de izah edecek olursak, Estağfirullah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ. Allah-u Teala kesin olarak ferman buyurur. Benden başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Yeryüzündeki kendisine ibadet edilecek ilah Allah'ımızdır Celle Celaluhu. Buradan da şu çıkıyor. Biz bazen karı koca veya anne baba veya çocuk veya diğer sebepleri ilah edindiğimiz için de buradan da problemler başlıyor. Konuya tekrar dönelim. Bir ilahımız var. Kesin olarak ona ibadet etmemiz gerekiyor. Ellâ ta'budu illâ iyyeh dedikten sonra, bak ikinci emir Rabbinin emrinden sonra, ve bil vâlideyni ihsâne. Anne babaya iyilikte bulun. Onların gönüllerini kazanmak, onların dualarını almak, onlara, yani onların gönüllerini hoş etmemiz gerekiyor anne babayla alakalı. Ve bil vâlideyni ihsâne imme yeblûgenne indekel kibara ahaduhuma ev kilâhuma. Ayet-i kerime devam ediyor. Onlardan birisi veya ikisi yaşlandığında, ifadeye dikkat edelim, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ. Sakın onlara öf bile demeyin. Ağızdan çıkan bir hava, sesli ve sessiz harf, iki harfi yan yana getirmeyin diyor Allah-u Teala. Öf kelimesi, ki bu en aşağısı, biz bunu bugün çoğaltalım, bugüne uyarlayalım. Kapı çarpmalar, bağırmalar, hakaret etmeler,
köle gibi kullanmalar,
zulmetmeler, daha acısını da söyleyeyim mi? Onlara bakmayıp, bakma imkanı olup da onları götürüp huzur evine koyanlar, her ne kadar ismi huzur olsa da orada gerçekten huzur yok. Onları siz huzur evine koyup orada huzursuz hale getirdiğiniz için Rabbim bu sefer sizin elinizdeki huzuru alıp huzursuzluğu size vermiş oluyor. İşte onlardan biri ve ikisi yaşlandığında onlara ne yapmamız gerekiyor? Yaşlandığında اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا diyor Allah. Biri veya ikisi yaşlandığında sakın onlara üf bile demeyin diyor Allah-u Teala. Onlara ne dememiz gerekiyor? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara güzel söz söylememiz gerekiyor aslında. Kırmamamız lazım, dökmememiz lazım. Hatta ayet-i kerimede devam ediyor. وَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Rabbim onlar küçükken beni nasıl terbiye ettilerse sen de onlara rahmet buyur. Ki bu anneyle alakalı kısım, bir de bunun elmanın diğer kısmı var ya, baba dediğimiz. Baba cennet kapılarından bir kapı Rabbine ulaşmak için. İstersen sen bu kapıyı kapat, istersen açık tut. Hadis-i şerifte bunlarla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifleri var. Babanın da gönlünü almamız gerekiyor. Çünkü niye? Biz daha yokken bizim var olmamızın sebebi onlar. Yani bizim tohumumuzu onlar attı, onlar suladı, onlar yeşertti, onlar bakımını yaptı, sonra filizlendirdi. Sonra bir zaman sonraki Aslında onlar imtihanlarını doğru geçtilerse bu sefer imtihan sırası kullarda. Bakalım onlar verilen o emekle alakalı neler yapacaklar? Bunları aslında ön plana çıkarması lazım kişi doğru hareket ederek.
Yani buradan şunu mu anlıyoruz? Anne baba bizim dünyaya gelme sebebimiz, bizim filizlenme sebebimiz. Temel taşlar onlar. Onlara bırakamayız. Çünkü Kur'an ve sünnete göre emir bu. Eşlerimiz ise bize Rabbimizin takdir ettiği tarihte bizlerin yuvasını kuracağı, düzenini kuracağı kişilerdir. Bunlarda bir tercih hakkı yok ama eşlerde boşanma hakkımız olabiliyor. Bunu mu demek istiyorsun yani?
Yani eşlerde yani anne babayı boşayamıyoruz.
Evet.
Ama eşleri boşayabiliyoruz. İşte az önceki anlattığımız kavram bu zaten. Onları zaten boşayamayız. Bir insanın anne babası inançsız da olsa onu sırtında taşımak zorunda.
Yeah.
Ondan alakalı görevlerini yerine getirmek zorunda. Peki eşlerle alakalı boşayabiliyoruz. Evet, Rabbimin helal kıldığı ama sevmediği bir helaldir. Burası çok önemli. Neden peki en ufak şeyde boşanmayı talep ediyor insan? Aslında yine imtihanlarını geçememeyle alakalı bir pozisyon. Şimdi herkes her zaman anlatıyoruz. Rabbinin rızasını ister, birçok güzellikler ister. Ama imtihanlar gelince o söylediğin tecelliyatını burada gerçekleştirmiyor. Evet, imtihan içine girdin. Evet, kocan sana zulmetmiş olabilir. Maişetinde problem olabilir. Giyiminde problem olabilir. Çocuklarına düzgün bakmayabilir. Bu onun hatası. Rabbine onun zaten hesabını ayrı verecek. Ama eşinin bu hatalarına karşı, diyelim ki 5 kalem hataları var. Bunlarla alakalı sen artı olarak ona ne konuda yardımcı oldun? Evet, maişetinde eksiklik olabilir. Rabbine dua ettin mi? Rabbim, evet bu eşimin hataları ama bizim de birçok hatalarımız var. Sen hep settarsın ya, örtüyorsun ya. Gafursun, rahimsin, bağışlıyorsun, affediyorsun, rahmetinle tecelli ediyorsun. Ve bizi birebir cezalandırmıyorsun. Ben de ya Rabbi oldu, hakkı geçti ya, hakkımı helal ediyorum. Eşimdeki bu eksiklikleri gider diye. Çocuğuyla alakalı, eşiyle alakalı vesaire. Kadının kendi bir de özel hakkıyla alakalı, bununla alakalı da problem olabilir. Bununla alakalı da onu da zayi etmemesi gerekiyor.
Hocam az önce anne baba farklarını anlattınız, eşin sıfatlarını anlattınız. Peki kadın hakları erkek haklarından fazla mıdır? Kadına kalan miras ve mehir hakkı nasıl değerlendirilir?
Şimdi şöyle, kadın hakları erkek haklarından veyahut da erkek hakları kadın haklarından fazla mıdır diye sorarsak, konuyu şuradan ele alalım. Bir kere eşitlik bakımından kadın ve erkek eşit değil. Nerede eşit değil? Güç, kuvvet, istidat ve yani yaptırım bakımından eşit değil. Bir kere buradan değerlendirmek lazım. Hak bakımından ise Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu kitap yani Kur'an-ı Kerim, Efendimiz'in sünnetlerine binaen hak olarak eşitler. Ama güç, kuvvet bakımından bir erkeğin kuvvetiyle, kudretiyle kadının gücü, kuvveti, kudreti bir değil. Bunu bildiğinden Rabbimiz Teala ezeli ilminde ve ebedi ilminde bizlere de öğretmek maksadıyla Efendimizin sünnetleriyle tatbik ederek bir yol çizmiş. Nedir o yol? Şimdi dedik ki kadın hakkı, miras hakkı dedik, doğru mu? Kadına miras kaldığı zaman kendi anne babasından bu doğrudan eşin hemen zimmetine geçemez. Eşin zimmetine geçmez. Çünkü niye? Kadının hakkıdır o. Kadın bu kalan mirasta da dilerse ve gönül rahatlığıyla yani gönül olarak hakkını helal ederse o zaman eşi ondan kullanabilir. Mehir dedik. Mehir Allah-u Teala'ya buyuruyor ayet-i kerimede وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yani onlara mehirlerini güzellikle verin. Ayet-i kerime binaen yani şimdi temsili söylüyorum. 50 gram altın istemiş. Al bunu al. Başıma da bela ettin 50 gram işte altını zorluklara soktun beni diyerek değil. Onun bir hakkı olduğunu, Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğunu bilerek gönül hoşluğuyla. Kadın dilerse bunu helal de edebilir, dilerse kendisi zimmetinde tutabilir. Bunu istikbalde yani gelecekte bunu kullanabilir.
Sonuçta kendi mülkü.
Kendi
tasarrufu et hakkı kendine.
Kendisinde. Şimdi bir de kadına ve erkeğe dağılan mirası konuşmak lazım. Şimdi derler ya hep ayet-i kerime hani hadisten ve uygulamaya binaen yani bu kuralları uygulamakta şuradan toparlıyorum. Kur'an ve sünnetin kurallarını uygularken ne diyoruz? Erkeğe iki, kadına bir. Ama şimdi bunun bir detayı var, bunun bir inceliği var. erkeğe 2 verildi ama kadına 1 verildi ama bunun yani geniş bir detayı var. Nedir? Kadın diyor 4 kişiyi diyor cehenneme götürür. Birinci babası, ikinci kardeşi, üçüncü eşi, dördüncü oğlu. Babası şayet kadına eğitim vermez, hakkına riayet etmez, maddi anlamda da miras hakkını gözetmezse onun cehenneme gitmesine sebep olur. İkincisi kardeşi. Kadına verilen bir hak var, erkeğe iki hak var. Kadın yarın bir gün dara düştüğü zaman, erkeğe o iki hak verildiği zaman kardeşini kollamak, gözetmek, onun maaşiyeti ve geçimiyle ilgilenmek de yine erkek kardeş mükellef.
Yani burada zahiren erkeğe torpil gibi gözüken şey aslında torpil değil.
Torpil değil, kadının yine korunması. Evet. Çünkü niye? Dedik ya, mirası taksim edildi. Baz alalım iki tane bir karı kocadan. Miras taksim edildi, kadına miras verildi. Kadın o mirasını eline aldıktan sonra, onun mülkünü tasarrufiyetine kendi hanesine geçirdikten sonra eşi zalim olabilir. Onun hakkına geçebilir ve onun hakkını elinden gasp edip kullanabilir. Yani zalimlik yapabilir. Buna binaen Allah-u Teala onun gizli bir hakkı, hani gizli özne deriz ya, gizli hakkını kardeşe demiştir ki, yani bizim maneviyattan gelen bilgilere de binaen, sen o kardeşini koruyup kollamak, gözetmekle mükellefsin. Üçüncüsü eşi. Az önce bahsettik. Eşinin hakkı var, mehir hakkı var, ondan sonra ona kalan miras hakkı var, ona güzel davranma hakkı var. Hakları çok kadının. Yani baş tacı diyemiyoruz çünkü sol kaburga kemiğinden yaratıldı. Yani yeri kalbimizin yanı. Yani kalbimizin koltuk altımız, yani şöyle kanatlarımızın altı. Niye? Şimdi başımızın tacı dersek oraya çok rüzgar vurabilir. O tacı oradan düşebilir, zarar görebilir. Biz diyoruz ki kanatlarımızın altı, kalbimizin yanı ki böyle olduğu zaman bu kanatların altında kadın narin yapısıyla muhafaza edilir. Dördüncü kısım ise oğlu. Neden oğlu? Yarın bir gün oğlu eğer annesine hürmet etmezse, senin daha az evvel anlattığın nedir? Anne babanın temel taşı oğuldu. Anne babaya hürmet etmezse, ona öf derse, kapı çarpmalar olursa, onu hakkını gözetmez. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda.
Evlatlık görevini hakkıyla yerine getirmezse
kadın, yani oğlunun yapmış olduğu hatadan ötürü yine oğlu cehenneme gider. Şimdi bunları buradan toplayacak olursak, maneviyatın da bakmış olduğumuz hastalardan da bir örnek verelim. Mesela karı koca hakkıyla alakalı istişare ettiğimiz kardeşlerimizle bize gelen sorular ve maneviyatın istihare ve istişareleri sonucunda bize iletilenleri burada bahsedelim. Nedir? Karısına zulüm ediyor. Zulümden maksat karısının maddiyatı var. Yani kalan bir miras var. Sen benim eşimsin, bunu vermek mecburiyetindesin. Vermezsen seni boşarım. Kadın da kocasına kalben bir muhabbeti var. Dinini de yaşamak istiyor. Ama adamın, yani gelen kardeşimizin dünya hayatına meyli biraz daha fazla. Vermediği için karısını, yani sen böyle yaparsan ben senden işte boşarım, işte yuvamız yıkılır, tabii çoluğu çocuğu da var. Bu kardeşlerimiz bizle istişare ettiği zaman biz onlara şunu ilettik. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu haklar vardır. Hudutlar ve sınırlar belirlidir. Kim bu haddi hududu aşarsa hem dünyada hem ahirette, kabir aleminde ve devamında harap olacaktır. Bunun kurtuluşu nedir? Sana eşin, sen şayet gönül rızasıyla onu almak istiyorsan, yani bir maddi borcun, bir sıkıntın var da sana eşin yardımcı olmuyorsa o da onun vereceği hesaptır. Çünkü hani deriz ya, hastalıkta ve sağlıkta, yaşlılıkta, gençlikte derler ya, her an her halde evlilik, yuvayı kurmak, iç içe olmak, bir elmanın iki yarısı olmak bunu demek. Yani bu şekilde. Şayet eşin gönül rahatlığıyla verir, sen de ihtiyaçlarını giderirsen o senin hakkındır. Ama vermediği takdirde de bunu zoraki alamazsın. Bu zorbalığa girer. Yani hak, kul hakkını gasp etmeye girer. Bunu söyledikten sonra arka planda bir de arka boyutta gelenleri var. Karı kocanın arası açılmış. Yani şuraya da girmek istiyorum. Yataklarını ayırmışlar. Yataklarını ayırdıktan sonra zaten cinli, ifrit, bunların gelmemesi imkansız. Sürekli boyun ağrıları, baş ağrıları, sırt ağrıları, vücutta sürekli bitmeyen bir evham, vesvese hali. Bunların temeli. Bir de sürekli kocada ayrı bir öfke, karısında ayrı bir öfke. Sinir patlamaları, en ufak bir şey. Tabağı şöyle koysa patlıyor. Sebep? Oradan al, yani hakkı olmayan bir şeyi ısrarla talep, talebe binaen tehdit, Tehditten sonra yatakların ayrılması. Tabi yataklar ayrılınca ne oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu hadis-i şerif var. Yani yataklar ayrıldığı zaman kadın şayet bunu yaparsa melekler ona lanet eder diye. Ama bunu erkek de yaparsa, erkek de bunu zorlarsa aynı şey onun için de geçerli oluyor. Kaldı ki arka boyutta göremiyor yani görmediğimiz yani gözükmeyen varlıklar, cinniler, ifritler tasallut, musallat oluyor. Yani cinniler musallat oluyor. Aile hayatı buradan yıkılmaya başlıyor. Nereye geldik? Dönüp dolaşıyoruz. Kadının hakları vardır. Kadının hakları erkek haklarından fazladır diyemeyiz. Erkeğin hakları kadından fazladır diyemeyiz. Ayet-i kerimeye dönüyoruz. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler kadınların geçim ve maişiyetiyle alakalı onların hakimleri dediler. Bunu demek, yani bu ayet-i kerimeyi şöyle anlamayalım. Köle sahibi ilişkisi değil. Birbirini tamamlayıcı destek. Karı ve koca.
Yani ona verilen özellik karşı taraf diyor. Karşıdaki verilen özellik onda yok. Aslında zaten birbirini tamamlamak üzere zaten yaratılmışlar. Yani
bir elmanın iki yarısı evet. Dedik ya. Şimdi elmanın kabuğunu soyarsan elma çürümeye, rengini değiştirmeye başlar. Eğer bir olursak, seversek, sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşırsak bir de yani şunu ben rica ediyorum erkek kardeşlerimizde bayanlara karşı bir şeyleri talep ederken ısrarcı olmayalım. Onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi böyle yapmış. Bazen tabiri caizse günümüz tabiriyle tavır, onların tavırlarına, eşlerin, annelerimizin tavırlarına bile sessiz kalmış. Niye? Çünkü kadınlarla Nisa suresinde kadınlarınızla iyi geçinin ayetine binaen orada amel etmiş. Bizim de amel yerimiz burası. Hanımlarımız bazen farklı şeyler talep edebilir. Bunları iyi değerlendirmek, bunları iyi anlamak ve hoşgörüyle cevaplamak lazım. Yani biraz amiyane, biraz argo olacak ama hayt hoyt vurdum kırdım olmamalı. Böyle olduğu takdirde yuvaların yıkılması, eşlerin boşanma sürecine girmesi, araların açılması başlıyor.
Peki hocam bu hakların korunması nasıl sağlanır? Eşler arasındaki ibadet ve maddi talepler nasıl olmalıdır?
Şöyle... Yani az önce bahsettiğimiz üzere hani konunun devamı çok güzel, soru da çok güzel yerden geldi. Bu hakların korunması az önce bahsettik. Kur'an ve sünnet ışığında Efendimizin belirlemiş olduğu, yani Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de yolladığı, Efendimizin de hadislerinden çıkarılan bir ölçü vardır. Yani bunun korunması muhakkak ki az önce bahsettiğimiz 4 kişi üzerinden oluyor. Baba, erkek kardeş, eş, çocuk. Şayet biz böyle yaparsak yani... Baba hakkını gözetir, miras hakkını taksim ederse hakkıyla. Kardeş de darlıkta, sıkıntıda veyahut da bol da olabilir ama ihtiyaç anındadır. Şimdi bazen geliyor ya, adamın belki milyarları var, trilyonları var ama o an içerisinde cebinde parası olmuyor otobüse binecek. Bir ihtiyaç halinde oluyor. Cüzdanını düşürmüş olabiliyor. Yani yolda kalmış olabiliyor. Bu şekilde kardeşi de olabilir. Destek olacak. Ona verilen iki pay olabilir. Benim hakkım bu. Bana zaten Kur'an böyle beyan etmiş, Efendimiz böyle beyan etmiş diyerek değil, yediğinden yiyip, giydiğinden giyip, yani içtiğinden içirecek kıvamda olacaksın ki insan olmanın erdemine varasın. Bu hakları koruyan bir yasamız var, anayasamız var Kur'an-ı Kerim. Onun da لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ yani insanlara açıklayasın diye gönderdik. Efendimizin sünnetleri, açıklamaları var. Alimlerimizin belirlemiş olduğu izahatlar var. Bir de manevi hocalarımızın bize belirtmiş olduğu incelikler var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden çünkü Kur'an-ı Kerim okudukça her çağa, her döneme, her zamana farklı farklı anlamlar gelişiyor. Yani bu bir Kur'an-ı Kerim'in zamanının sınırı yok, manasının sınırı yok, mucizesinin sınırı yok. Her çağa göre anlamlandığı için alimlerimiz, Allah dostlarımız, mübarek zatlar açıklama yapmış. Bu çağa göre de yine maneviyattan gelen açıklamalar oluyor. Bunları da değerlendirerek Kur'an-Sünnet çerçevesinde yine biz erkeklere çok büyük görev düşüyor. Eğer biz bunları tatbik edersek, biz kadınların haklarını muhafaza etmiş, tabiri caizse batıda kadın hakları çok güzel korunuyor, muhafaza ediliyor değil de İslam'ın özü olan o cevheri biz dışarıya yansıtırsak, İslam'ın erleri, İslam'ın hanımlarını ve onların haklarını muhafaza ediyor diye alemi cihanda yayılır. Çünkü niye? O kadar çok körleşmiş, o kadar çok sağırlaşmış, o kadar çok bozulmuş bir döneme gelen Efendimiz, az önce de bahsetmiştik, kızların diri diri gömüldüğü bir zamana denk gelen Efendimiz, öyle bir toplumun inşasına sebep oldu ki, Kur'an ve sünnetleri sebebiyle hala daha öyle bir toplum gelmiş değil. Asr-ı saadet diyoruz yani.
Saadet zamanı.
Tabii saadet zamanı, mutluluk, huzur zamanı. Bunun temellerinde dediğimiz gibi Kur'an sünnete tabi olup Allah dostların, mübareklerin ve alimlerimizin açıklamalarına canı gönülden teslimiyette tabi olmakla kadın hakları muhafaza edilmiş olur. Kur'an ve sünnet çerçevesinde o asr-ı saadetin uygulamalarıyla kadın hakları muhafaza edilmiş olur. Diğer bir mevzuya gelirsek talepler dedik. Şimdi kadının kocasından isteyeceği maddi talepler haddi aşmamalı. Hani şu anda mesela evlilik boşanma süreçleri vesaire diyoruz ya. Haddi aşan konulardan bir tanesi de bu. İbadetler de şuraya geleceğim. Detaylı bir açıklama yapalım. Bir koca karısını ve evlatlarını ancak teşvik eder. Zor kullanamaz. Şöyle, evlatlarınız için şu yaşa kadar şu uygulamayı yapabilirsiniz denmiştir hadis-i şeriflerde. Biz bunu yanlış anlamış olabiliyoruz bazen. Adam diyor ki Efendimiz hadis-i şerifinde böyle beyan etmiş. Hurra! Pataküte çocuğunu dövüyor. O çocuk namazdan soğuyor. Sen ne yaptın? Hadis-i şerifle amel ettiğini zannediyorsun ama çocuğu ibadetten uzaklaştırdı. Aynı şeyde diyor ki mesela eşlerinizi teheccüde kaldırın. Sohbetlerde anlatılır yani böyle. Adam şimdi karısının başına gidiyor. Kalk! Yani ben kılıyorsam sen de kılacaksın. Anlamı kalmadı. Veyahut da karısı kalktı namaza. Ben kıldım. Sen niye kılmıyorsun? Ben yapıyorum. Sen neden yapmıyorsun? Kişilere teşvik etmeden, hal ilmi diyoruz ya, halinizi siz tam manasıyla yansıtmadan sözlerin tesiri olmaz. Yani zoraki ibadet karşılıklı talepler dedik ya, ibadette de maddiyatta da karşılıklı talepler hoşgörü çerçevesinde olacak. Bu nasıl olur? Az önce bahsettiğimiz kanun kuralları uygulayarak Allah rızası için de birbirimizi idare ederek, hani dedik ya eşit değiliz birbirimizi tamamlıyoruz diye. Birbirimizi tamamlayarak arz talep ilişkisi var ya, eşin kendisine dikkat etmesi, bayanın kendisine dikkat etmesi, işte eşine evin içerisinde süslenmesi, onun işte ihtiyaçlarının tam manasıyla gidermesi, buna binaen de eşini hoşnut etmesi sebebiyle benim şöyle bir şey talebim var diyerek kocasının da bu talebini maddi imkanlarına binaen ya o tamam o olabilir ama şu daha bizim bütçemize uygun diyerek şimdi yok ben almıyorum var. Bir de o değil de şu imkanlara göre alalım demek tabii ki o aile yapısının tamamıyla yani düzelmesine, onarılmasına sebep olacaktır. Birbirimize argo, ağır kelimeler, hakaretler, anlamsız sözler kullanmak yerine Efendimizin yapmış olduğu gibi, ağzına lokmayı yedirdiği gibi Ayşe annemizin, hani Ayşe annemiz etin bir tarafından ısırdığı zaman Efendimiz de hemen aynı yerden ısırırmış ki bak sana olan muhabbetim yani senin ısırdığın yerden yiyorum, yediğin yerden yiyorum. Burada çok büyük bir incelik var. Biz de bu inceliği yakalarsak hani hep diyoruz ya ifrit cinliler geliyor işte sıkıntılar yaşanıyor. Bu incelikleri adım adım peyderpey hayatımıza sokarsak bir besmeleyle Allah'ın izniyle, bir tövbeyle, tövbe namazıyla, hakkımızı helal etmeyle, Allah rızası için hakkımızı helal ederek, eşlerimize dua ile olmayan bir şey varsa ya olmaması hayırlıdır ya da şu anda zamanı değildir. Çünkü niye? İmtihan boyutu da var. Toparlayacak olursam karı koca birbirinden maddi ve manevi konularda, ibadet konusunda zoraki bir şey talep etmeyecek. Bu talepleri hani gönül hoşnutluğuyla olacak, birbirini idare edecek ve tamamlayıcı olacak ki yuva boşanmaya, yani yuva yıkıma, boşanma sürecine uğramasın.
Hocam şimdi insan yaratılış itibariyle en şerefli varlıktır. Bu varlığın cinsiyet gözetmeksizin Allah katından mutlak bir değeri mevcuttur. Bunu kavramsal olarak nasıl anlamalıyız?
Şimdi insan eşrefi mahluk olarak yaratılmıştır. Estağfirullah, Kur'an tabirle izah edelim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْلِيمٍ İnsanı biz en güzel surette yarattık. Yani kendisinde hiçbir eksiklik yok. Ve Allah Teala kulları eksiksiz ve mükemmel yarattı. Onlardan da bakın üzerinize ben nimetlerimi tamamladım bütünüyle. Siz de size verdiklerimle alakalı en güzelini sizden istiyorum. Ve anayasayı da zaten Allah Teala onlara bildirdi. İnsan keremlidir. Yani Kur'an tabirle izah edecek olursak sa'l-billah وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz Adem oğlunu keremli kıldık. Yani şan, şöhret, mal, servet vererek kişiyi keremli kıldı. Yani yüz güzelliği de dahil birçok nimetler vermiş oldu Rabbim kişiye. İnsan eşrefi mahluktur. Bu kadar kıymetli olan birine de kıymetli davranmamız gerekir. Hani dedik ya, karı koca arasında çok iyi bir münasebet kurmamız gerekiyor. Yani elmanın yarısıyız ya, onu bütünleştirmek için aslında evlenmeyen hani kişinin dini yarımdır dedi ya, evlenince aslında senin dininin yarısı öbürü olmuş oluyor. Sen de dinini bundan tamamlamış oluyorsun. Ancak şartlar yerine geldiğinde din tamamlanmış oluyor. Hani dedik ya, insan birçok afaki şeyler istiyor. Evet, eşinin getirdiği mevcudat, rızık bir aşamaya kadar kısıtlı olabilir. Bu sefer karşı taraftan kadın onu da zorlayarak harama sevk edebilir. Peki burada kul ne yapacak? Hanımını mı dinleyecek veya fark etmiyor, karşı taraf için de geçerli, erkek için de geçerli bu. Yani burada kul kulu mu dinleyecek yoksa kul sahibi olan Allah'ı mı dinleyecek? Evet, oradaki o inceliği yakalayıp gerçekten Rabbim sen böyle istediğin için ben doğrusunu yapıyorum dediği an itibariyle muhakkak Rabbim o kişiye yardım edecek. Eğer karşı taraf onu hataya zorluyorsa ki doğru hareket ederse Rabbim onu da düzeltecek. Düzelmesi sebebiyle bu sefer hayatlarında bu sefer güller, çiçekler, bahçeler oluşacak. Oralardan meyve semereleri, güzel nebatatlar yetişmiş olacak. Burada karı koca birbirlerini de tamamlamaları gerekiyor. Nasıl? Yani güzel konuşmak, güzel konuşma sanatını aslında her birimiz kuşanmamız gerekiyor.
Evet.
Estağfirullah. Rabbimiz diyor ki وَكُلِّ عِبَالْ يَقُولُ لَّتِهِ يَحْسَنْ Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Hasen deseydi, güzel de ahsen taftil sırasıyla getirdiği için en güzelini. Yani her şeyi giderken en iyisini seçiyoruz ya, sözlerin, kelimelerin ve vücut dili de dahil buna, bunların en güzelini hayatımıza zerk edip karşı tarafa, eşimize, karı kocaya, işte bayan eşine, erkektir, kendi eşine bu şekilde bunları sunması gerekiyor. Söylediğimiz şeylerden dolayı hani insan keremli kılındı ya, eşrefi mahluk ya, bir de o insanın kalbi var. Aslında en önemli kısım orası. Eğer o kalbin sahibini iyi tanırsak o kişinin kalbini kırmamış oluruz. Hani güzel bir söz var ya, nasıl bir çeşmedir ki içmek için tası yok, kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok. Kolun kırılırsa hastaneye gidiyorsun, işte söküyorlar, takıyorlar. Bakıyorsun eğer pencerenin camı kırıldıysa camcıyı çağırıyorsun. Telefonun ekranı kırıldıysa telefoncuya gidiyorsun. Bunların bir alternatifi, bir çözümü var. Ama öyle bir kalp ki kırılınca, ki o beytin sahibi de, evet bir beyt var, Kabe-i Muazzama, bir de kalbin içinde Rabbimin tecelliyatları var. Orayı kırdığımızda aslında neyi kırdığımızın farkında değiliz.
Yani yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dediği
aynen,
yer.
Aynen öyle. Demek ki burada kalp o kadar önemli ki bu kalbi hem kendi kalbimizi tezyin edeceğiz, süsleyeceğiz, hem de karşı tarafın kalbini de zaten bizdeki süs oraya sirayet eder. Eğer orada süs yoksa onunla alakalı o çalışmayı da bizim yapmamız gerekiyor. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir söz var aslında. Diyor ki cirahatu sinani lehel tiyamu ve la yentamu ma cerhel lisanu. Yani sin Arapçada diş demek. Yani sivri şeylerin açmış olduğu şeylere kapanmalardır diyor Hazreti Ali. Ama ve la yentamu ma cerhel lisanu, lisanın açmış olduğu yaralara kapanma yoktur diyor. Bazen insan konuşur ya, 50 sene önceki söylemiş olduğu sözden dolayı kalbine öyle bir kırıklık gelmiş ki bir türlü affedemiyor. Hani az önce dedik ki helal edeceğiz hakkımızı. Bununla alakalı insanların helal etmemesiyle alakalı da insanları harama biz teşvik etmemiş olacağız. Evet. İnsan keremlidir. Aynı zamanda erkek keremdir. Karşı taraf da nedir?
Kerime.
Kerimedir. Diğer bir tabirle aslıdır aslında. Evet. Onun aslıdır. Bir de bayanlar hakikaten narindir. Hani dedik ya sol kaburgadan yaratıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kadın sol kaburga kemiğinden yaratıldığı için onu eğer çok eğmeye kalkarsan ki bir yerden sonra kırılır, çok da kendi haline bırakırsan zaten eğik kalmış olur. İşte hani dedik ya başımızın üstünde yerleri var ama onların aslında yeri nerede?
Kalbimizin
kalbimizde olması gerekiyor.
Kanatlarımızın altı.
Kanatlarımızın altında. Yani biz uçarken onları da uçurmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Yani eşlerimizle alakalı özellikle ben her gördüğüme şunu soruyorum. En son eşine ne zaman çiçek aldın? Bugün camide hemen birini yakaladım. Onlar başka bir konuyla alakalı konuşuyorlardı. Amcamızın yaşı 50-55 vardı. Dedim ki eşine ne zaman çiçek aldın en son? Vallahi dedi hatırlamıyorum. Dedim sana şimdi hemen bir ultimatom veriyorum. Eşine çiçek alıyorsun, numaramı kaydet dedim. Eve girmeden çiçeğin resmini at. Bugün hemen ne yapmış? Çiçeğini almış, eşine götürmüş. Yani biz eşimize veya eşler birbirine de hediye alırsa aradaki kin, işte buğuzdur, hasettir, birçok problemler ortadan kalkmış olur. Hani bir de şu var, şimdi hani videolarda da izliyoruz ya, adama soruyorlar. Diyor siz eşinize çiçek aldınız mı? Vallahi diyor biz onlara para verik, onlar kendisini alsınlar. Yani buradaki hamsofuluk diyoruz ya, üzerimizdeki bu kasveti de atmamız lazım.
Evet.
Evet, insan bazen farklı örf ve adetlere göre bir seviyede bunları aşamayabiliyor ama gayret ederse, bundan alakalı çalışırsa, buradaki bu kabiliyetleri, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek verdik ya, onun ahlakını biz almamız gerekiyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Habibim şüphesiz sen yüce ahlak üzeresin. Buradaki hitap Rabbimizden peygamberimize, onun ahlakıyla ahlaklanırsa, eşlerine nasıl davranmış, eşlerine nasıl muamele etmiş, bütün halleriyle alakalı, burada hani alemlere rahmet olarak gönderildi ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en yakından en uzağa kadar sallallahu aleyhi ve sellem bunları yaşayarak karşı tarafa zaten ne yapmıştır? İspat etmiştir. Bir de
öyle bir öğretmiş ki yeme, içme, tırnak kesiminden tut. Yani eşine
yatmadan, yani 24 saatlik bir hayat eşinle, hayatımızın
eşinle olan münasebetine kadar incelikleri vermiş. Öyle bir rehber, öyle bir öğretmen, öyle bir mürebbi peygamberimiz var.
İşte o yüzden eşlerimiz, eşler kendi aralarında kırmadan, dökmeden güzel sözler söyleyerek. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben samete nece. Kim susarsa kurtulur. Oldu ya, eş karşı taraftan bir şey söyledi. O onu söylerken evet nefsine dokunmuş olabilir. Allah için onu yuttuğunda adeta o sana tekrar bir enerji olarak, manevi bir enerji olarak dönecek ve sana gelecek. Bu sefer karşı tarafın yapmış olduğu şeyden dolayı Rabbim ona pişmanlık verir ve af da diler, gelir özür de diletir bunun için.
Hazreti Ömer'in bir kıssası var ya, bir menkıbe. Bir tane o zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh evet. Halife, bir tane sahabe şikayet etmeye, eşini şikayet etmeye giderken Hazreti Ömer takunyasının birini omzuna alıyor, birini de kapının dışında bağlıyor. Tabi bunu gören sahabe diyor ki ey Emir el-Müminin, yani bu durumun aynısını ben de yaşıyorum evde ama sen diyor müminlerin emirisin. Ses etme. Kadınlar narindirler.
Evet.
Bizim gibi değillerdir. Onlara tahammül edip onlara hoşgörüyle davranacağız. Yani Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan öyle bir sahabe var ki ve o sahabelerin emiri var ki eşine dönüp yani şiddeti hiç konuşmuyorum bile, ters bir şey bile demiyor. Kaçıyor evden ki yani arada sorun problem çıkmaz.
Hocam az önce Hazreti Ömer'den ve kadınların narin olmasından bahsettiniz. Bu narin yapıya boşanma süreci olursa nasıl davranılmalı veya bu süreç nasıl toparlanmalı?
Şimdi kadınlar narindir. Aynı zamanda zaten evlendiysen senin yarindir. Aynı zamanda helalindir. Ama şartları yerine getirmezsen bu sefer kişi zalimdir. Yani zalim konumuna düşer. Şimdi boşanmayla alakalı kişi uğraşacak, gayret edecek. Rabbinin emrini doğru bir şekilde tecelli edecek hayatında yapması gerekiyor. Yapacak en son merhalede gerçekten son tıkanıklıkla alakalı bir yer geldiğinde boşanması gerekiyorsa birbirleriyle haklarını helal etmeleri gerekiyor. Eğer mehri varsa, kadının mehri varsa erkek bunu ne yapamaz? Alamaz dedik ya. Hakkını ona teslim edip ve diğer bütün haklarıyla alakalı erkek kadından helallik alacak. Kadın da erkekten helallik alacak. Şimdi boşanma diyoruz ama diyelim ki erkekten örnek verelim. Eşi tesettürlü, namaz kılan, ibadet eden, Allah-u Teala'yı bilen biri olarak aldığında, daha sonra bu sefer farklı bir hallere girdiğinde, işte örtüyü çıkardı, namazı bıraktı, ibadetleri bıraktı, Rabbinin emrine asi olarak yaşamaya başladı. Burada hemen sormamız gereken şudur. Erkek kendisine sorması lazım. Acaba ben eşime haram bir rızık mı getirdim? Veya çocuğum bana neden asi oldu? Eşimin bu problemi neyle alakalı? Eğer getirdiği maişetin içinde haram rızık varsa zaten bir zaman sonra fıtratlar ne yapacak? Değişecek. Eşinin Rabbine karşı olan yakınlığı uzaklaşmaya başlayacak. Onun sebebi aslında yine erkek haram getirdiği için ama farkında olmadan erkek bu sefer hanımını da suçlayabiliyor. Sen Allah-u Teala ibadet eden biriydin. İşte bundan dolayı Allah-u Teala ibadet etmiyorsun. Şartlarını zayi ettiğin için bundan dolayı ben seni bırakıyorum demesi aslında yine kendi hatası. Burada kişi buna dikkat etmesi gerekiyor. Burada erkek diyelim ki hanımı gerçekten geldi beni boşa dedi. Erkek eğer bayana zulmediyorsa, zulm artık arşı titretecek pozisyondaysa bundan alakalı erkekler şunu söylüyorlar. Boşama yetkisi bende. Ben istersen boşarım, istemezsen boşamam. Burada eğer gerçekten zulmediyorsan ve kadın da bir şekilde buradan sıyrılmak istiyorsa bundan alakalı zulmetmeyip oradaki o kadının hakkını teslim edip boşanması gerekiyorsa da helalleşerek boşanmaları gerekiyor. Aynı şekilde kadın da evet bu zamana kadar bana yaşattığın bütün neler varsa, evet birçok zayi etmiş olduğun neler varsa, evet canımı acıttın, kalbimi kırdın, birçok şeyleri zayi ettin, aile yapımızı bozdun ama bunlara rağmen ben sana bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonraki hayatında sana mutluluklar diyorum demesi gerekiyor. Yani erkek kadından, kadın da erkekler ne yapması lazım? Helalleşmesi gerekiyor. Arada eğer çocuklar varsa, burası da çok önemli. Mesela çocuklar annede kalıyorsa babaya karşı düşman olarak yetiştirilmemesi gerekiyor. Babada kalıyorsa anneye karşı düşman olarak yetiştirilmemesi gerekiyor. Yani burada biz hatayı nerede yaptık? Aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Şeytanın sadece özelliği ne dedik? Sadece konuşuyor dedik. Doğru evet. mu? Şeytanımızı biz konuşturuyoruz. Bunu hemen sorması lazım. Acaba şeytanım neden konuşuyor? Neler yaparak şeytan konuşuyor? Biz aslında ona mikrofonu uzatıyoruz. Uzatmamız yetmiyor. Bir de diyoruz ki hani şuradan tuşuna basarsan sesi aktif olarak yerine geliyor. O yetkiyi biz veriyoruz. İşte konuşan şeytanımızı susturamadığımız için şeytan da niçin konuşur? Kişi zaten doğru hamle yapınca bu sefer o kapıdan, açık kanaldan şeytan susmaya başlar. Tabii şeytanın görevi ne? Başka kanallardan yine konuşmak ya. Oradan saptıramadı başka bir yerden. O zaman buradan bize ne çıkıyor? Bize gelen bütün kanallarla alakalı. Burada Rabbim ve Efendimiz Aleyhisselam neler bize tavsiye etmiş. Onları yaparsak, yani biz aslında düşmanımızı tanımıyoruz ki. Hani adam her şeyi, dini öğreniyor, dinin bütün emirlerini öğrenirken bunların nasıl yapacağını öğreniyor ama şunu öğrenmiyor. Düşmanını tanımıyor. Tanımadığı için, onun hamlelerinde bilmediği için bu sefer en ufak suflede, çünkü şeytan avını çok uzaktan ve yakından irili ve şeytancıklarla da beraber organize ederek ne yapıyor? Kişileri saptırmayla alakalı gayretini yapıyor. Çünkü kıyamete kadar ne yaptı? Ruhsat atmadı mı şeytan?
Mühlet aldı.
Mühlet aldı. Saptıracağım dedi. Bu emri, bu yetkiyi Rabbinden aldı. Yani biz şunu söyleyemeyiz. Şeytan neden böyle bir şey yapıyor? Aslında soruyu değiştirmemiz lazım. Şeytan bunları bize söylerken biz onun söylediklerine neden tabi oluyoruz? Ben cevaplayayım. Neden tabi olduğumuzu. Biz Rabbimizin emrine tabi olmadığımız için zaten oradan hemen ne yapıyor? Avını ele geçiriyor ve bu sefer farklı yollardan saptırmaya çalışıyor. İşte buradaki şeytan şunu çok iyi biliyor. İblisten bahsediyoruz. Karı koca arası açıldığında aslında aile, ondan sonra bir zaman sonra akrabalar gibi böyle silsileler halinde.
Toplum, devlet derken bütün, dine kadar yıkım.
Aynen öyle. Bütün ümmet paramparça haline geliyor. Dikkat edersek aslında bugünkü bu kapitalist sistemi ve bugünkü yaşadığımız zamanda bütün her şey kadınlara endeksli. Mesela bir yatak odası reklamı yapacak, hemen kadını kullanıyorlar. Kadın aslında bir meta, bir eşya değildir. Kadın kıymetli bir varlıktır. Yani kadınlara sahip çıkılmadığı için doğru manada bu sefer zaten ortada kaldığında farklı aşamalara gidebiliyor. Tabii bununla alakalı erkek ve kadın boşandı. Bundan sonra boşanınca zannediyor ki İnsanlar biz boşanınca yeni biriyle evlendiğimizde bu sefer hayatımız düzgün oluyor. Niye? Evlenip 3-4 defa boşananlar nacizane tanıyoruz çevremizde veya evet. duyuyoruz böyle. Neden peki onlarla da boşanıyor? Cevabı şurada aslında. Buradaki imtihanlarını doğru geçemediği için, burada yapmış olduğu hatalar var. Onların kefaretlerini de ödemediği için, bir dahaki sonraki evliliklerinde bunlar hep yükseliyor. Hani hastalık da böyle. İşte kanser diyor yükseltti. Niye? Çünkü evet oradaki ilaç olarak tedavi yapılıyor. Ama ruh düzelmediği için bu sefer ruh pis kaldığı için tabiri caizse bu sefer hastalık yeniden yükseltmiş oluyor. Yani burada kadını çok önemli bir yere koymuştur din. Kadın bir meta, bir eşya değildir. Kadını aslında biz, yani ne demek? Eğer başlarında eşler varsa onları biz kullanmamız gerekiyor. Şu manada kullanacağız. Onları doğru yönlendirirsek, onlara yön verirsek ve biz doğru hareket edersek bu sefer aile yapısı kuvvetlenmiş oluyor. Şeytan da oralardan hamlelerini ne yapamayacak? Vuramamış olacak nacizane.
Allah razı olsun hocam. Çok güzel yerlere
değindin. Senden de hocam, estağfurullah.
Şimdi dediğin gibi eğer biz kendimizi doğruya endekslersek, doğru da hareket edersek, eşimizle beraber birbirimizi tamamlayarak doğruya adım atarsak, boşanma sürecine gerek kalmadan, tabi bir imtihandır o ayrı, onu konuşmuyoruz. Boşanma sürecine gerek kalmadan yuvamız güllük gülistan olur. Bu içimizdeki cevher etrafa aydınlık nur olur. Tabi bunları biz şu anda anlattık, bir sohbet tadında geçti.
Hasbihal ettik. İlmimizin zekatını vermiş olduk.
Bunun devamında da inşallah bize gelen kardeşlerimiz de yapmış olduğumuz istişareleri, üzerlerine gelen hep cinli ifrit diyoruz ya, neden gelmiş, hangi sebepten gelmiş, çözüm olarak ne sunulmuş, düzelmişse neden düzelmiş, düzelmemişse neden düzelmiş, düzelmemiş. Bunlarla alakalı artık gelecek videolarda da yavaş yavaş bahsedeceğiz. Sizlere dua ediyoruz ve sizlerden dua bekliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oh.